Merhaba sevgili dinleyenler. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Efendim bizlere sorularınızı şu numaradan iletebilirsiniz. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza suallerinizi sorar. Biz de bu sorularınızı hocamıza iletir. Kıymetli cevaplarını sizlerle buluştururuz. Evet sevgili hocam hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah çok şükür. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun. Rabbim iyiliğinize daim eylesin.
Amin.
Hocam malumunuz üzere Miraç gecesine sayılı günler kaldı. Tabii şu soruyla başlamak istiyorum aslında. Miraç gecesi nedir? Miraç mucizesi nedir? Miraç nedir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Miraç, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bilinen mucizelerinden birisi. Evet. Resulullah'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Sonra başka mucizeler var. Bunların içerisinde önemli birisi de Miraç. Miraç aslında Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Mekke-i Mükerreme'den alınıp Kudüs-ü Şerif'e ulaşması, götürülmesi daha doğrusu ve oradan da semanın katlarına çıkarak Cenab-ı Hakk'ın yakınına varması diyelim.
Evet.
Tabii Cenab-ı Hakk'ın yakınına deyince Cenab-ı Hakk'ın bir cismi yok, bir mekanı yok. Bu evet. Şey biraz ifade açısından öyle. Şimdi bu Miraç iki aşamalı. Bir işin İsra bölümü var, bir de Miraç bölümü var. Ki İsra bölümü Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. O İsra suresi var. Sübhanellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezî bârakne havlehu diye başlayan ayet-i kerime İsra'yı anlatıyor. Yani buna göre diyor ki geceleyin kulunu mescidi haramdan alıp çevresini kutsal kıldığımız ve bir takım ayetlerimizi göstermek için çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksiklerden, kusurlardan münezzehtir. Bu anlama geliyor ayet-i kerime. Yani demek ki Resulullah Efendimiz'in miracı iki aşamalı oluyor. Bir Mekke'den Kudüs'e götürülmesi, evet. Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, Mescid-i Haram'dan. Bu Kur'an-ı Kerim'de sabittir.
Evet.
Ve buna kabullenmek zorundadır herkes, mümin olan herkes. Bu birinci aşama. Önce oradaki detayı biraz anlatalım. Tabii bizim bu Miraç Kur'an-ı Kerim'de olan kısım sadece bu. Bir de Necm suresinde Cenab-ı Hakk'a yaklaştığını ifade eden ayetler var.
Yükselme manasında mı hocam?
O, Miraç ona geleceğim.
Tamam, eyvallah.
Bu İsra yani kaynaklarda aktarıldığına göre Peygamber Efendimiz bir rivayete göre Kabe'nin yanında, bir rivayete göre halası Ümmü Hani'nin evinde uyur uyanık bir haldeyken Cebrail geliyor. Resulullah'ın göğsünü yarıyor, kalbini zemzemle yıkıyor, tekrar koyuyor, yerine dikiyor. Peki şu akla gelmesin, peki Peygamberimizin göğsünde böyle bir şey izi var mıydı, ameliyat izi var mıydı?
Evet.
Bypass ameliyatı olanlar gibi, hayır öyle bir şey yok tabii. Ha, ve oradan Burak denilen bir
binek,
o tabii tarifleri var, şuna benzer, evet. Buna benzer, geçelim oraları. Mescid-i Aksa'ya geliyor. Ha, burası İsra ve orada peygamberlere imamlık yaparak namaz kıldırıyor. Ondan sonra şeye çıkıyor, miraca. O miraç demek, yukarı yükselme aleti demek.
Hmm.
Uruç yükselmek demek.
Miraç yükselme.
Miraç yükselme aleti demek. Ve yükseltiliyor göğün katlarına. Tabii bu göğün katları da tabii bizim ufkumuzun dışında bir şey. Kur'an-ı Kerim'de de 7 kat gökten bahsedilir. Ve Resulullah Efendimiz oralara çıkarken bazı peygamberlerle karşılaşıyor. Mesela ilk Hazreti Adem'le karşılaşıyor. Tabii o peygamberle Cebrail Aleyhisselam arasında geçen konuşmalar var. İşte kim var yanında, işte Muhammed ona izin verildi mi verildi gibi katlara çıkıyor. Ve bir yere kadar varıldığı zaman Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben bundan öteye bana izin yok, artık sen kendin. Ve Resulullah devam ediyor. Ve Sidretül Muntaha denilen bir en son ağaç. Sidre ağaç demek.
Hmm.
Oraya kadar gidiyor ve Cenab-ı Hak'tan perde arkasından vahiy alıyor. Ha şimdi ve dönüyor. Dönerken de Cebrail kendisine bazı cennetliklerin ve cehennemliklerin durumlarını gösteriyor. Ha burada cennetlikler ve cehennemliklerin durumlarını gösteriyor derken insanların bir kısmı hazırda cennete gitti ve orada yaşıyor. Bir kısmı cehenneme gitti. Orada azap görüyorlar anlamında anlamamak lazım bunu. Çünkü o azap veya mükafat kıyametten sonra olacak. Bu yani ileride cennete gideceklerin hallerini, ileride cehenneme gideceklerin hallerini gösteriyor. Ve bazı günahları işleyenlerin bazı meşguliyetlerini gösteriyor. Ve tekrar efendim Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a geri getiriliyor. Ve bu çok kısa bir zaman içerisinde oluyor. Evet. Tabii bu demin de söyledim, konuyla ilgili başka ayet yok. Şimdi bizi burada ilgilendiren şey şu, bir, Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e bazı şeyler veriliyor. Nedir o? Bir, beş vakit namaz. Tabii onun da bir detayı var. Beş vakit namazın yani evet. işte önce 50 rekat evet, öyle. Olarak şey yapılmış. O detaya da girmeyelim ama sonuçta beş vakit olarak kesinleşiyor. Ve bu bir bakıma da her bir namaz kılışta 10 kat fazla sevap verildiği için asgari yine 5 vakit kılındığı zaman 50 vakit namaz kılınmış gibi sevap alınıyor. Bu bir. İki, Bakara suresinin son ayetleri yani Amener Resulü diye bildiğimiz o ayetler doğrudan efendim aslında Cenab-ı Hakk'ın kendisinin peygamberimize öğretmesi mi yoksa Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla öğretmesi mi o da biraz tartışılıyor. Çünkü başka ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın kullarla ancak melek yoluyla haberleştiği ifade eden ayetler var. Bundan dolayı ulemanın büyük kısmı doğrudan Allah'tan almış değil, Cebrail vasıtasıyla Allah'tan bu vahyi almış şeklinde kabul ediyorlar. Aksini iddia edenler de var. Ha, bunlar. Bir de bunun dışında 12 tane insan hayatı için fevkalade önemli ki bu İsra suresinde bunlar anlatılır. Çok güzel düsturlar var. Onları hatırlayalım. Efendim tabii bunlar bir Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e verilen şeylerden Allah'tan başkasına kulluk etmemek. Ve gada rabbuke ella ta'budu illa iyyahu diye başlıyor bu ayet. Ve Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmemek bir. İki ana babaya iyi davranmak.
Öf bile dememek.
Ha, o ayet, o, aynı, ayet o ayetlerde bunlar geçiyor. Tabii ben ayetlerin kendisini okumuyorum. Ya. Üçüncüsü hısıma yoksula, yolda kalmışlara hakkını vermek. Akrabaya, yetimlere, fakirlere, yolda kalmışlara haklarını vermek. Dört, cimri ve israfçı olmamak. Yani cimri ve israfçı. İfrat ve tefrit. Yani ne haddinden fazla kısacak, ne de haddinden fazla saçma savuracak. Orta hal, itidal. İslam'da bu çok önemli, itidal.
Haddini bileceksin diyorsun.
Sınırını bileceksin. Sınırını bileceksin. Zaten had sınır demek de. Harcamanın sınırını bilecek. Efendim, evladını yoksulluk korkusuyla öldürmemek. Ki Araplarda bu da varmış. Yani cahiliye döneminde. Bu da yasaklanıyor. Hatta biliyorsunuz işte kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü falan şeklinde bilgiler var. Tabii o zaman şurada akla geliyor. Peki kız çocuklara diri diri toprağa geliyor da bu insanlar nasıl ürüyor? Tabii bütün her çocuk gömülmüyor. Yani bazı aristokrat o zamana göre aileler bunu ağır vasıtası şey yaparak bunu yapanlar oluyor ama bunlar azınlıkta. Ve bunu yasaklıyor Kur'an-ı Kerim. Efendim, fuhuş ve zinaya yaklaşmamak. Altıncısı. Yedincisi, cana kıymamak. Adam haksız yere adam öldürmemek. Evet. Sekizincisi, yetimin malına doğru olmayan bir surette yaklaşmamak. Yani haksız yere. Tabii eskiden yetimlerin yani babaları ölmüşse evet. amcaları o yetimlerin velisi oluyordu. Ve o yetimin malını onlar yönetiyordu. O yetimlerin malına haksız yere el koymayın. Efendim o yasaklanıyor. Eskiden öyle yaparlarmış çünkü. Evet. O yetimlerin malına el koyarlarmış. Bu yasaklanıyor. Efendim ahdi yerine getirmek. Verilen sözü ki verilen sözü yerine getirmemek biliyorsunuz münafıklık alameti olarak da zikredilir. Ayette bu var. Sonra ölçü ve tartıda yanlış yapmamak, doğru davranmak. Ölçüde ve tartıda bu da fevkalade. Çünkü kul hakkı.
Kul hakkı.
Var bu işin içerisinde. 11.'si hakkında bilgi sahibi olmayan şeyin peşine düşmemek. Bilmediğin şeyin arkasında düşmeyeceksin. Tecessüs yok. Şüphe yok. İnsanlar hakkında net bir bilgin yoksa zanna dayanarak onun hakkında kötü şeyler düşünme. Onu araştırmaya kalkma. Hatta ayette var ya, bir fasık size bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Hemen kabul etmeyin ki bu da fevkalade önemli. Ve on ikincisi de yeryüzünde gurur ve kibirle yürümemek. Yani tevazu. Bu 12 düstur da aynı şekilde Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e
verilenler
arasında ve bu ayetlerde.
Ayetlerde
bu saydığım 12 şey ayette geçiyor tamamen. Yani o İsra suresinin yanlış hatırlamıyorsam 22. ve 29. ayetler arasında bu bilgiler veriliyor. Peygamber Efendimiz Mekke'ye dönüyor. Şimdi dönelim oraya.
Evet.
Ve tabii bu Miraç'a haber veriyor. Ve müşrikler buna inanmıyorlar hayrıyla.
Evet, yalanlıyorlar.
Yalanlıyorlar. Yalanlamakla kalmıyorlar. Bir de hani derler ya bizde mal bulmuş mağribi gibi derler.
Dalga geçiyorlar.
Yani peygamberin tabiri caizse açığını bulduk bunun. Buradan vururuz. Artık bu kadar da olmaz. Ki onlar peygamberimiz için affedersin mecnun diyorlardı. Evet. Sihirbaz diyorlardı falan. Ha, bu anlattığı şeyler bunun kalıtı diyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor birisi. Seninki diyor böyle böyle yapmış. Sen buna da mı inanacaksın? O diyorsa doğrudur diyor Hazreti Ebu Bekir. Bundan dolayı Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık.
Sıddıkiyet.
Sıddık unvanı veriliyor. Biz diyor daha onun gökten haberler getirdiğine inanıyoruz. Buna mı inanmayacağız? Sonra müşrikler diyorlar ki madem sen oralara gittiğini bahsediyorsun. Bizim kervanımız, ticaret kafilemiz geliyor o taraflardan. Şimdi nerede o? Buraya ne zaman gelecek? Ne durumda? Bunlara haber ver diyor. Ha bir de o Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün bize anlat nasıl bir yer. Peygamber Efendimiz daha önce Kudüs'e gitmiş değil. Yani evet Şam tarafına gitti. Yani Şam dediğimiz işte bugünkü Suriye, Ürdün, Filistin aslında Şam. Ama o Şam'ın Dimeşk dediğimiz yani şu andaki Şam dediğimiz tarafına gitti. Dolayısıyla Kudüs'ü falan görmedi ama Cenab-ı Hak o şeyi panorama gibi. Kudüs'ün resmini peygamberimizin gözünün önüne getiriyor ve Resulullah Efendimiz orada tek tek Kudüs'ü vasfediyor. Burada şu var, burada şu var falan diye. Sonra peki kervandan haber ver. Bak diyor şimdi sizin kervanınız şu anda falan yerde. En önde şöyle bir deve var. Rengi şu. Onun üzerinde şöyle bir yük var. Yarın falan saatte işte güneş doğarken buraya gelecekler. Ve insanlar o saatte bekliyorlar. Acaba dediği doğru mu yanlış mı? Ve gerçekten de tam Peygamber Efendimiz'in haber verdiği saatte o kervan geliyor ve dediği şekilde önde aynı o vasfettiği, nitelediği deve var. Onun üzerindeki yük öyle. Ama buna da inanmıyorlar tabii. Allah bir kimseye hidayet nasip etmediyse sen ne yaparsan yap.
Mühürlenmiş artık.
Evet, mühürlenmiş kalbi oluyor. Bu Recep ayının işte bu 27. gecesi bu olay yaşanıyor. Ve tarih olarak hicretten 1,5 sene önce. Orada da bazı farklı görüşler var ama ağırlıklı görüş bu. 1,5 sene önce gerçekleşiyor ve bizim 5 vakit ibadetimiz Miraç'ın bize hediyesi.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Peki şunu da diyebilirsin. Bu gecede ne yapsın insanlar?
Evet. Ne gibi
ibadet? Her zaman ne yapıyorlar sonra yapsınlar. Tabii bu gecelerde.
Bu gece özel bir ibadet var mı?
Bol namaz kısınlar. Bak namazın hatırası.
Bol namaz.
Ya şimdi şöyle bakın. Bu mübarek gecelerde ne yapılacak? İbadet yapılacak.
Eyvallah.
İbadet ne? İbadet, oruç, namaz, zikir, dua, tasadduk.
Eyvallah.
Bunları yapacak işte.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, bir dinleyicimizden şöyle bir soru gelmiş. Dinimizde cenaze niçin yıkanır?
Niçin yıkanır? Dinimizin emri olduğu için yıkanır. Resulullah'tan itibaren cenazeler yıkanıyor.
Sünnettir değil mi hocam?
Yok. Cenaze yıkamak farz-ı kifaye kabul edilir.
Farz-ı kifayedir.
Şimdi Resulullah'tan itibaren yani o zamandan bu zamana cenaze yıkanıyor. Bu farz-ı kifayedir. Toplum içerisinde mutlaka bu işi yapacak olan insanların bulunması gerekir. Mutlaka. Yani birilerinin o cenazeyi yıkaması gerekir. Ama birileri yıkadığı zaman diğerlerinden sorumluluk düşer. Ama hiç kimse yıkamazsa ve Müslüman bir toplum içerisinde o cenaze yıkanmadan defnedilirse
herkes sorumlu mu olur
hocam? O bölgede bu işi yapabilecek durumda olan insanlar sorumlu olur. Tabii erkekse cenaze erkekler sorumlu olur. Kadınsa kadınlar sorumlu olur. Peki cenaze yıkama bir meslek midir? Şimdi bizim halk arasında bir tabir var. Böyle birisi mesela şeyha teslim olduğu zaman gassal elindeki meyyit gibi derler.
Eyvallah.
Gassal cenaze yıkayana gassal derler. Gassal. Meyyit de ölü. Şimdi ölünün hiçbir şey yok. Diretme hakkı yok. Gassal onu ne tarafa çevirirse o tarafa döner.
Evet.
O anlamda bu söylenir. Tabii bu farz-ı kifaye olduğu için birebir herkese zorunlu değil bu işi yapmakta. Dolayısıyla mesela bu bir farz-ı kifaye dedik.
Evet.
İbadetleri parayla yapmak caiz değil. Bu da bir farz-ı kifaye olduğuna göre bunun yapılması lazım ama bundan para alınabilir. Mesela bu işin memuru olabilir. Görevlisi olabilir. Yani farz-ı kifayedir ama dediğim gibi onu yapan kişi evet. ücret alabilir. Çünkü birebir o kendisi yıkayan kişi onu yapmak zorunda değil. O toplumun görevi. İşlerinden bir tanesi bunu yapansa o ücret talep edebilir. Şu da sorulan sorulardan biridir. Efendim defnedilmeden yıkanmadan defnedildiğinde ne olacak? Yapılacak bir şey yok. Ve tabii cenazenin yıkanması namazdan önce olur. Cenaze namazından. Bir de bugün zamanımızda mesela yangınlar oluyor.
Evet.
Depremler oluyor. Efendim bu terörden, savaştan bir sürü insanlar vefat ediyor. Bunların hepsinin yıkanması lazım mı? Vücut bütünlüğü tabir edilen. Olmayanlarda yıkamaya gerek yok. Vücut bütünlüğü olmayanlarda. Nedir o mesela? Belinden yukarısı yok. Bunun yıkanmasına gerek yok. Ama belinden yukarısı başla beraber varsa Hanefi mezhebine göre yıkanır. Cenazesi kılınır. Şafii mezhebinde durum biraz farklı, ona girmeyelim.
Eyvallah hocam. Peki hocam şehitler yıkanmaz.
Şehitler normalde yıkanmaz. O kanlı elbiseleriyle defnedilirler namazları kılınarak. Ama zamanımızda
yıkanması bir de mekruh diyorlar, doğru mu?
Ya, normali Resulullah'ın uygulaması yıkanmaması. Evet.
Yıkanmadı.
Tabii bu ayetle sabit bir şey değil, şehitler yıkanmaz. Şehitleri ölüsü sanmayın. O anlamda ayet var. Onlar ölü değiller, diriler. Ama siz onları bilmezsiniz, fark etmezsiniz. Ama onları yıkamayın diye bir ayet yok. Resulullah'ın uygulamasından kaynaklı olarak yapılıyor.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Evet, şöyle bir sorumuz var hocam. Adakla ilgili şartlar nelerdir?
Şimdi adak nedir? Buna eski dilde, eskiden nezir derdik.
Nezir.
Nezir. Yani bir kimsenin bazen bir şarta bağlı olarak, bazen mutlak olarak bir ibadeti kendisine gerekli kılmaz. Mesela adam ne diyor? Oğlum üniversiteyi bitirirse bir kurban keseceğim. Oğlum askerden gelirse 3 gün oruç tutacağım. İşte kızım şöyle yaparsa şunu yapacağım gibi. Ya yani bunlar olabilir. Bir de hiçbir şarta bağlamadan Allah rızası için şunu yapacağım diyor. Şimdi burada adanılan şeyin farz ve vacip cinsinden bir şey olması lazım. Farz ve vacip cinsinden. Şimdi farz ve vacip deyince ne anlıyoruz? Namaz, oruç, hac, zekat. Bunları anlıyoruz. Ve kurban. Bunları anlıyoruz. Öyleyse adanılan şey şartlardan birisi şey olacak. Farz ve vacip cinsinden bir şey olacak. İki, adayan kişinin mükellef olması lazım. Yani akıl bali dediğimiz halk arasında yani akıl sağlığı yerinde ve ergen olması lazım. Bu adağın muhteber olması için. Üçüncüsü, kişi eğer mali bir konuda adakta bulunmuşsa, mesela sadaka vermek gibi, kurban kesmek gibi, o adadığı şey o kişinin mülkiyetinde olacak. Malı olacak. Yani ben senin hayvanını kesmek üzere adakta bulunsam bu adak muteber değildir. Kişi kendi mülkiyetinde olacak o adadığı şey. Ve onu yapmaya muktedir olacak.
Yani mülkiyetinde olmasa bile muktedir olması gerekiyor.
Yani parası var.
Evet.
Yani hayvanı yok da kurban kesmeye adamış. Hayvanı yok ama parası var.
Evet.
O muktedir. Buna gücü yetecek.
Evet.
Yani burada maliki olacaktan maksadımız başkasının malını kesmeyi, başkasının malını sadaka olarak vermeyi adamış olmayacak.
Hı, evet. Ha.
Sonra eğer bu adak bir şarta bağlı ise o şart yerine getirilmiş olacak. Buna nezr-i muallak deriz biz. Fıkıhta nezr-i muallak.
Nezr-i muallak.
Yani bir şarta bağlı. Demin verdiğim örneklerde oğlum askerden gelirse, kızım üniversiteyi bitirirse gibi bu şeylerde o şart tahakkuk ettikten sonra adak yerine getirilir. Daha önceden değil. Ha, şimdi bir de şu önemli, kişi adak yoluyla iyiyi kötüye, kötüyü iyiye çeviremez. Yani ben adakta bulundum. Dolayısıyla ondan dolayı bu böyle oldu. Yok böyle bir şey. Tamam, sadaka belaları def eder. Sadaka verirsin. Ama benim oğlum işte bu hastalıktan o iyi olursa ben kurban keseceğim demiş adam. İyi olmuş. Ha, ben böyle adakta bulundum da o yüzden oğlum hastalıktan kurtuldu. Bu böyle şey olmaz. Cenab-ı Hak onu takdir etti. Hatta şöyle bir laf var. Adağın olacak olana etkisi yok. Adak cimriden mal çıkarır. Cimriden mal çıkarır. Bunu diyecek. Bir de şu var. Adadığı şey kişinin zaten yapmak zorunda olduğu bir ibadet olmayacak. Yani ben adağım olsun 5 vakit namaz kılacağım. Adağım olsun Ramazan'da oruç tutacağım. Ya zaten adamasan da sen oruç tutacaksın. Adamasan da o 5 vakit namazı kılacaksın. Böyle olmayacak.
Bir farz, de, farz yapmak için adak adayamayız.
Öyle yani şey. Farz olan bir şeyi yapmak üzere kendimize, hani farz cinsinden olacak. Ya nafile namaz kılmaya adar. Nafile oruç tutmaya adar. Ama Ramazan orucunu tutmaya adak olarak yapamaz. Bir de adağı bağladığı şey haram olan bir şey olmayacak. Günah olan bir şey olmayacak. Yani şu işi yaparsam şeklinde diyor ya.
Evet.
Yapması mecbur olduğu şeyi yaparsam değil. Veya yapmazsam dediği zaman işte bir haram olan bir şey böyle olmaması lazım.
Eyvallah hocam. Çok sağ olun.
Belki başka şartlar da vardır ama benim aklıma gelenler bunlar.
Eyvallah hocam, sağ olun. Şöyle bir sorumuz var hocam. Ağız alışkanlığıyla yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir demişler.
Geçersizdir. Yani ağız alışkanlığıyla yapılan yemin geçersizdir. Yani yok hükmündedir.
Günümüzde gençlerde yani çok şimdi, var hocam. Vallahi
şimdi
billahi.
Bu ağız alışkanlığı deyince ne anlayacağız? Şimdi 3 türlü yemin var. Yemin gamus, yemin lagv, yemin münakide. Bu şeyleri ıstılah olarak tabirler bunlar, kavramlar.
Evet.
Gamus yalan yere yemin etmek. Yani bir kimse yalan olduğunu bile bile yemin ediyor. Bir şey yapmadığı halde, yapmadığı da bildiği halde yaptım diye yemin ediyor.
Hmm.
Veya tersi. Ha, buna yemin gamus diyoruz. Bu çok büyük günahtır, haramdır. Ve bundan kurtulmanın yolu tövbe istiğfardır. Bunun kefareti yoktur.
Hmm.
Ha, lağv yemini 2 türlü açıklanır, anlatılır bu. Bir, doğru zannedilerek yemin edilmiş ama yanlışmış. Benim sana borcum vardı. O borcumu ödediğimi zannediyorum ve ödedim diye yemin ediyorum. Ama ödememişim. Burada kasıt yok. Yanlışlıkla. Yani yanlışı doğru zannederek yemin etmişim. Buna lağv denilir. Bir de senin söylediğin gibi ağız alışkanlığı ile. Yani herhangi bir şey düşünmez adam. Mesela bunu özellikle bizim Güneydoğu'daki kardeşlerimiz çok yaparlar. Bir de buna lağv derler. Yani lağvın 2 türlü tanımı var. Bunlardan dolayı sorumluluk olmaz. Yani bunun günahı da olmaz, kefareti de. Bir de
pek iyi bir şey de değildir herhalde değil mi hocam?
Dil alıştırmamak lazım aslında. Bir de münakide dediğimiz ileriye yönelik. Şu işi yapacağım diye yemin ediyor ve yapmayacağım diye yemin ediyor. Yeminini bozuyor. Ona o zaman kefaret gerekiyor. Burada münakide deniyor. Böyle bu şekilde 3 çeşit yemin var.
Eyvallah hocam. Hocam son sorumuz bu. Yine yeminle alakalı bir soru. Bozulan her bir yemin için ayrı ayrı mı yoksa hepsi için bir kefaret mi ödenmelidir?
Şimdi burada tabii birkaç tane farklı tasavvur söz konusu. Bir, adam aynı konuda mı yemin ediyor? Yani falan yere gitmeyeceğim veya filanla konuşmayacağım diye yemin ediyor. Ama aynı yeminimi tekrarlıyor. Yani vallahi falanla konuşmayacağım. Vallahi falanla. O falan da aynı şahıs. Ahmet. Vallahi Ahmet'le konuşmayacağım. Vallahi Ahmet'le konuşmayacağım. Vallahi Ahmet'le konuşmayacağım. Burada kaç defa yemin ederse etsin, bozduğu zaman bir kefaret gerekir. Tek kefaret. Ama bir defa yemin etmiş, kefaretini vermiş, aynı konuda tekrar yemin etmiş. O zaman ikinci kefaret. İkinci kefaret. Mesela insanlar bugün çok bazı kötü alışkanlıklara maruz kalmış olan insanlar var. İçki müptelası, sigara müptelası, kumar müptelası. Pişmanlık da duyuyor. Ve kendisi yani frenlemesi için yemin ediyor. Bir daha yemin ediyor. Yemini vallahi sigara içmeyeceğim diyor. Vallahi kumar oynamayacağım diyor. Ha vallahi sigara içmeyeceğim dedi. O yemini bozmadan bir daha söyledi aynı şeyi. Bir daha söyledi. Sonra ama aynı mecliste olması şart değil. Başka başka da olabilir. Sonra içti. Üçü için tek şey kefaret. Ama sigara içmeyeceğim diye yemin etti. Efendim bozdu. Kefaretini ödedi. Ondan sonra tekrar sigara içmeyeceğim diye yemin etti. Yine kefaretini ödeyecek bu da bozduğu zaman.
Onun için ayrı ayrı ödeyecek. Ha,
bu bir. İkincisi mesela yemin tekrarlanmış oluyor. Mesela diyor ki vallahi ben falanla konuşmayacağım. Vallahi ben falanın yemeğini yemeyeceğim. Vallahi ben onun evinin önünden geçmeyeceğim. Bak burada ne oldu? Aynı şahısla ilgili ama farklı farklı sebeplere bağlandı. Her birisi için ayrı yemin sayılır bu.
Evet.
Yani onunla konuştuğu zaman konuşmayacağım diye yemin etti. Konuştu bir kefaret. Yemeğini yemeyeceğim diye yemin etti. Yemeğini yedi bir kefaret. Ha, sonra bir de şu var. Vallahi lafzını tekrarlamıyor. Vallahi diyor ben şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım falan diyor. Tek vallahi demiş. Ve onlardan dolayı tek kefaret gerekir. Peki kefaret nedir?
Evet.
Kefaret kişi yeminini bozduğu zaman efendim bir 10 fakiri sabahla akşamla doyurması lazım veya giydirmesi lazım veya 10 fakire birer fitre miktarı para vermesi lazım. Bunlara gücü yetmiyorsa 3 gün peşi peşinde oruç tutması lazım.
Evet. Eyvallah hocam.
Bir de şu var tabii mesela haram olan bir fiili yapmak için yemin ediyorsa haram olan bir fiil veya adakta bulunuyorsa o yemin yerine geçer. Bazı alimler isterse adağını yerine getirir, isterse yemini kefaret öder diyorlar ama haram olan bir fiili yapmaya yemin eden kişi ne yapacaktır? O fiili yapmayacaktır, bozacaktır.
Ben misal veriyorum namaz kılmayacağım diye gibi.
Yemin ediyorsa namazı kılacaktır, yani yeminini bozacak, kefaret ödeyecek.
Aynı zamanda kefaretini ödeyecektir.
Veya içki içeceğim diye yemin ediyor, içki içmeyecek, efendim kefareti ödeyecek.
Kefareti ödeyecek. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyenler, Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.